Allah razı olsun. Hamdolsun iyiyiz. Bayağıdır Musi'ye çıkamadıydık. Bir çıkalım, bir selam verelim dedik. Şimdi bir kuyu var. Kuyunun içine bir kuzu salladık. Musa gelmezse ikinci kuzuyu Musa'yı sallayacağız. Koçu sallayacağız içine. Herhalde İsmail, bağlantıları kesikten ben.
İsmail ders gönderdim abi, şimdi gönderiyor.
Kimin?
Ebu Said'in. Ha, yeni çekmiş.
Maraş'ta yaptıkları.
Yok, evinde çekmiş yeni.
Ha, siz Yalpuz'a mı gittiniz İsmail?
Yeni çekmişler de. Bir ders gönderiyor, bak devam ediyor. Ha, bitmiş. Tamam.
Yeni gitmişler. Hayırlısı inşallah. Tamam. Nasıl hocam? Şeye gidecekti, Ümre'ye geçecekti. Tarihi belli mi?
Ama da değil, biliyor musun? Ben şey belli oluyor, seçildi.
Hayırlısı inşallah. Allah hayır ihsan etsin. Tabii canım, demir gibi maşallah.
Hocam nasıl görüyorum oradan ya? Ben okuyamıyorum. 2,5 metre var arada ya.
Hayırlısı
Allah inşallah. Allah gözlerine kuvvet versin seni hocam ya.
Amin amin. Torosların havası, suyunu içiyor. Bahçeden de domatesi, hıyarı, karpuzu, kavunu. Tabi bir de oğlakları, keçileri. Tabi demir gibi olur. Çaktı mı girer. Bizim gibi Ankara'nın güneşini, terini çekiyor mu?
Hocam bu yemek yemenin şeyle ilgisi var mı? Yani Allah'ın yani verdiği bir nimeti yemek takvaya veyahut da bu zühte aykırı bir olay.
Şimdi eğer öyle olmuş olsaydı biz diyor mesela bir sefere gittiğimizde diyor bir hurmadan başka diyor günlük diyor yaşamız yoktur diyor. Yanındaki gülüyor. Sen gül diyor. Ertesi gün onu da bulamadık diyor. Sonra günlerce gittik diyor. Allah diyor denizin kenarına diyor bir balık atmış diyor. Biz buna amber balığı dedik diyor. Onu diyor 3 hafta boyunca diyor yedik diyor. Hatta diyor en uzun boynumuz en iri devenin diyor üstüne bindi. Onun altından geçti. Yine de diyor kafası onun diyor eye kemiğine değmedi diyor. Herhalde balinadan bahsediyor. O kadar çok yedik ki diyor hepimiz diyor kilolandık diyor.
Vay be.
Yani Allah'ın bir ikramı. Sonra diyor, bizim gittiğimiz orada diyor, ne düşmanla ne bir şeyle karşılaştık diyor. Onlardan diyor, alabildiğimiz kadarını aldık, Medine'ye getirdik, Allah Resulü'ne de ikram ettik diyor.
Yani balık yedi Allah Resulü ya. Ben tabii, balık yemedi biliyorum.
Seferlere çıktı. Kaç tane seferlere Allah Resulü. Sadece Medine'de...
Tavuk falan yedi mi hocam? Tamam. Yedi değil mi? Karpuz.
Benim okuduğum rivayetlerde tavşan var, tavuk var, ondan sonra zebra var.
Zebra
hoşlanmıyor. Ondan sonra keler etinden hoşlanmıyor. En çok hoşlandığı koyunun ön bürüdür.
He.
Onu çok severdir. Hatta yedi mi daha var mı diye sorardır. Hala diyor dişlerinden diyor dişlediğimi hatırlıyorum.
Neşelenirmiş değil mi koyun bunu yerken?
Allah var. Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman neşeli. Sadece düşmanın kafirlerin Müslümanlara karşı topluca hareket ettiğinde hep yüzü endişeli olurdu. Onun dışında Allah Resulü'nün yüzü diyor her zaman güleşti. Hatta diyor 14 yaşındaki genç bir kızdan daha hayalıydı diyor. Gözünü hiçbir zaman kaldırıp diyor yabancı bir kadına bakmaz diyor. Yürürken diyor sanki yukarıdan aşağı yürür gibi yürür. Birisine döndüğünde diyor bütün vücudunla dönerdi diyor. Sadece kafasını çevirmezdi diyor. Biriyle konuştuğunda diyor hep ona bakarak onun yüzüne bakarak ve tebessüm ederek konuşurdu diyor. Hatta biriyle bir alacak borç meselesinde bir yerde sözleşiyorlar. Borç vereceği adam o sözleşmeyi unutuyor. 3 gün orada bekliyor bilenler.
Bu sahih mi oluyor?
Ve adam geldikten sonra ey Allah'ın Resulü diyor, ben verdiğim sözü tutarım. Yine mesela bir rivayette birisi 3 kere İkrime bin Ebu Cehil'in üç kere elini uzattığında almıyor, dördüncüde beyatını alıyor. Ben diyor bu adamın diyor üç kere diyor beyatını almadığım halde neden kellesini çürmediniz? Sahabeler diyor ki sen şöyle bir gözümüze baksaydın o yeterdi diyor. Hiçbir peygambere hain göz yakışmaz diyor. Yani hangi halde olursa olsun, hangi ortamda olursa olsun elinden, dilinden, gözünden emin olduğunu bize de sünnet olarak bırakan biz. Yani peygamberin ahlakı, Kur'an ahlakının yalnız.
Bu da şu aklıma geliyor hocam. Bu anlık bir mesele mi? Yani şimdi ebedi hayatı ilgilendiren, yani sonsuz ilgilendiren bir durum var. Kendisi bize sonsuz cehenneme gidiyor.
Aynen.
Çok yani ilginç bir şey. Bir şey daha sohbet ettim derken Allah Resulü adı komşusunu ziyaret ediyor. Yahudi komşusu. Ona ziyarette çok memnun kalıyor herhalde komşusu. Ebu Kasım'a icabet ettiriyor onlar.
Yok. Vaka şu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hasta olan ölüm sekaret halinde olan bir Yahudinin oğlunu ziyarete gidiyor. Şimdi Yahudi'ye dost olmama Allah'ın emri, komşuna iyi davran yine Allah'ın emri. Kafire davette yumuşak davran yine Allah'ın emri. Oraya gittiğinde onu sevdiğinden değil Allah'ın emrinden gitti. Oraya gidince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen ortamın da verdiği bir yumuşamayla siz beni diyor Tevrat'ta gördünüz mü diyor vasıflarımı. Buraları hoca efendiler pek anlatmaz okumadıkları için. Buradaki sadece ziyareti getirirler. Babası diyor ki Yahudi alimlerindenmiş. Hayır diyor. Sekaret halindeki çocuk diyor ki biz seni diyor Tevrat'ta bütün vasıflarından biliyoruz diyor. Öyle deyince babası kafayı yere eğiyor. Yalan ortaya çıkınca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sekaret halindeki çocuğun bu sözünü duyunca hemen İslam'ı telkin ediyor. Çocuk babasının gözüne bakıyor. Babası kafayı sallıyor. Yani icabet et gibisine. Çocuk La İlahe illallah Muhammeden Resulullah diyor ölüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanındakilerine hemen kardeşinizi yıkayın. Bu pis olanlara bırakmayın diyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın bir ziyareti son dakikada adamın hidayeti yani ermesine sebep.
Aklıma gelen şu şimdi. Babasına göre Muhammed'e uyanlar Aleyhisselatü Vesselam ebedi cehennem bitti mi o adama göre?
Hak o değil. Anki halde.
Yani o adama göre hak değil, tabii, değil İslam.
Değil tabii.
Yani o dinde o inançta ölenler ebedi cehenneme gidiyor o adama göre.
Tabii.
Ha. Şimdi fakat o adamın iş dünyasında böyle olmadığı anlaşılıyor. Şimdi bir baba evladına ebedi cehenneme gitmesine razı olur mu yani? Çok enteresan geliyor
şimdi
bana.
Şimdi şöyle yok. Meseleye o yönünü bakmayacağım. Her fırka, her parti kendi inancının doğru olduğunu savunuyor. Doğru olduğuna inanmasa zaten yapmaz. İblis öyle bir kandırıyor ki veyahut da bunun yanında nefis dediğimiz bu bela var ya, insana bunu o kadar doğru getiriyor ki artık adam hep onun doğru olduğunu inancıyla. Yani nasıl diyeyim, dün akşam da dikkat edersen hafif bir deneme yaptım. Helak olanların kiminin suyla, kiminin rüzgarla, kiminin bir sesle, kiminin depremle, Kur'an'da helakları var. Allah Azze ve Celle hiçbirini aynı şeyle helak etmiyor. Günümüzde baktığımızda kimi tufanla bir hal oluyor. Kimi depremle gidiyor. Peki hiç o depremin olduğu, hiç o suların helak ettiği insanların hangi günah işlediklerine bakıyorlar mı?
Yok.
Alın bakın günahların, o Kur'an'da helak olan kavimlerin işlediği günahların aynısı olduğunu görürsünüz. Aynısı olduğunu görürsünüz. Onun için insan günah işlediğinde Allah Resulü'nün de dediği gibi aleyhissalatü vesselam mümin diyor günah işlediğinde diyor başına dağ göçecekmiş gibi hisseder diyor. Ama facir bir sinek konmuş da gitmiş. Bu sefer onun doğrusu oluyor. Onun bir ihtirası oluyor. Aynen Haşr 13-14'te Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar diyor. Böyledir çünkü onlar akıl etmez bir topluluk diyor. Onlar diyor sağlam haleler, sağlam burçlar olmadan sizinle asla karşılaşamazlar diyor. Ve
iş dünyalarında
sen bunları diyor derli toplu zannedersin diyor. Halbuki onlar karma karışıktır diyor. Aralarındaki ihtiras diyor çok fazladır diyor. Allah onlara bizlere onların bu iç kargaşasıyla rahmet ediyor. Eğer kafirler bir bütün olsa gale gibi işimiz var yani.
Diyor da öyle mi uyanan yok.
İşimiz var. Ya bunlar hep kıyamete kadar inananların hep az olacağı var. Çokluk hiç yok.
Şimdi o Yahudinin oğluna onay vermesini nasıl yok?
Şimdi
o anki galyana gelmiş.
Yedirin, içirin. Yedirin, içirin diyor. Şimdi yeme, içme, ziyaret, birine yapılan iyilik her zaman arkasından bir hayrın olmasına sebep olmuştur. Yapılan bir kötülük de her zaman daha büyük bir kötülüğe. Şimdi düşün, bir peygamber, karşıdakine kafir, müşrik diyen bir peygamber, ki din onu gösteriyor, ama o peygamber yanındakilerini almış bir Yahudinin evine, hem de acısını paylaşmaya gidiyor. Bu basit bir olay değil. Yani öyle bir yorumla. Şu an Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sana ziyarete gelmiş. İnsan ne hissetmez ki?
Bu devlet başkanı aynı zamanda yani, değil mi yani?
Ve bütün Arapların arasına artık şey girmiş. Kan girmiş. Babayla oğlun arası ayrılmış. Böyle bir şahsiyet senin evine gelmiş. Çocuğuna taziyede bulunuyor. Yani o kadar bir kendisi dönmese bile çocuğuna da müdahale etmiş. Müdahale etmiyor. Bu bir. İkincisi de şöyle bir şey var. Onlar diyor seni öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şimdi bu da neyi gündeme getiriyor? Oradaki kibrinden kabul etmiyor. Ama peygamberin de hak olduğunu kendi nefsinde bunu biliyor. Mesela Yahudi alimlerinin 10 tanesinin toplanıp gelip Allah Resulü'nün soruları var. İşte Aleyhisselatü Vesselam'a çocuk nasıl olacak? Yani erkek dişi nasıl oluyor? Cennette ilk yiyecek nedir? Toprağı nedir? Bu gibi sorular sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hepsine cevap verince ayağını öpüyorlar. Bunu diyor yeryüzünde hiç kimse bilmez. Nebi'den, Resul'den başka diyor. Bir tanesi ne yapıyor? Bunu biz sana sorduğumuzda diyor yani sen nasıl bildin? Bana bunu namus haber verdi deyince hemen zaten o bizim düşmanımızdı diye.
Niye sevmiyorlar Cebrail Hoca?
Aslında sevmediklerinden değil.
Dillerinden mi?
Oradan kirişi kıracaklardı da onda. Çünkü iblis hiçbir zaman suçunu kabullenmedi. O beni azdırdı dedi. Yani, Adem'e ne yaptı?
Adem'e.
Şimdi İsraillerin şeyinde pek girmek istemiyorum bu meseleleri. İsrailiyatlarında Yakup Aleyhisselam'la Cibril'in bir güreşme hikayeleri vardır. Hı. Ve Yakup Aleyhisselam'ın güya ayağını aksattı. Sonra iki tane kızının haşa, küçük kızının ya aslında bu hikaye hoş değil. İsrailoğullarının bu inançları var ve Cibril'e buradan bir düşmanlıkları var. İşte küçük kızı babasına işte sarhoş edip içirdiği işte yok Yakup Aleyhisselam ondan sonra İsrail anayasasına bakarsan bir çocuğun annesiyle, kız kardeşiyle cinsi münasebet yapmasında haramlık yoktur. Ve 73 fıkıh hadisine baktığında sizler onlara karışık karışın uyacaksınız. Hatta onlardan birisi yol ortasında anasıyla zina ise benim ümmetimden de çıkacak diyor ya, bunlar Yahudi milleti. Bu kadar hain ve pislik insanlardı. Allah onların şerlerinden korusun. Onun için öz çocukları gibi tanıyorlar. Ama o anki yumuşaklık, o anki ziyaret artık karışılır.
Allah Resulü davete başladığında Allah yazılarına bak. Başladığında yemek vermesindeki şey de bu hocam. Biraz önce o geldi aklıma.
Tabii. Çünkü yedirin. Sonra, davette her zaman fıtri olarak insanları yumuşatacak malzeme kullanılmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı koşlar kesip yemekler hazırlaması, bütün eşrafı çağırması, yiyip içtikten sonra kalkıp insanların böyle rahatladığı bir esnada kendi vasıflarından bahsetmesi var. O vasıflarından da ilki gündeme getirdiği hangisi? Doğruluk. Yalancılığın zıttı. Çünkü yalancı olan birisi kendine olan emaneti ne yapar? Götürür. Eminliği götürür.
Evet.
Şimdi şurada mesela ben ya da sen ikimizden birisi yalancı olsak, hayatımızda belki bir kere yalan söylesek, ömrümüz boyunca doğru söylesek bile o yalan bütün doğruları ne yapar? Götürür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da onlara dediği nedir? Şu dağın arkasında bir ordu var. Basit bir mesele de değil verdiği misal. Size diyor saldırmak için hazırlansa. Çok önemli bir hadis-i şerif de aslında bu. Ve şu an orada desem ne dersin? Sen Muhammed'in eminsin. Yani gittiğiniz yer cehennem. Ölüme gidiyorsunuz. Nereye gittiğinizin farkında değilsiniz. Bela başınızda diyor. Gelin La ilahe illallah'a dediğinde hemen her peygambere o toplumda yaşayan nasıl gururlular, kibirliler, önde gidenler karşı çıkmışsa o toplumda da hemen peygamberin aleyhissalatü vesselamın sesini kısmaya çalışıp böyle alkışlayanlar, yani sesini bastırmak için, ki amcası Ebu Talib onun iki eli kurusun ayeti buna bina edilmiştir.
Ebu Leheb'in.
Onun iki eli kurusun diye buna bina edilmiştir. Sesini bastırmaya çalışmıştır ve Allah Resulü'ne hakaret etmiştir aleyhissalatü vesselam'a. Allah da indirmiş olduğu ayetten onun onurunu kırmıştır. Çünkü oduncu hamalı ve karısı da onun yardımcısı derken o günde Mekke toplumunda horlanan veya o zamanki ayak takımı dediğimiz insanlar hep çöle gider. Odun toplar, getirir, satar, iaşesini kazanırdı. Veyahut kadınlar da gider, çölden toplardı. Genç erkekler bunları öner, ona tecavüz ederlerdi. Yani o da onun, karısı da onun yardımcısı derken, bunun onurunu kırmak için demiştir. Hatta İsra suresinin yanlış hatırlamıyorsam 45. ayetini okursam, onlarla sizin aranıza bir perde koymuşuzdur. Onlar sizi göremezler. Ayet-i kerimesinin nuzul sebebine baktığımızda Ebu Leheb'in karısı koca bir baltayı eline alıyor. Kabe'nin oraya geliyor. Ebu Bekir'i görüyor. Halbuki Allah Resulü yanında. Aleyhissalatü vesselam. Arkadaşın nerede diyor. Ebu Bekir sessizce seni görmüyor mu ya Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü eliyle işaret ediyor. Sen devam et. Ne yapacaksın diyor arkadaşım. Şu baltayla diyor onun kafasını koparacağım diyor. Ne oldu ki diyor. O diyor her yerde benim oduncu hamalı olduğumu yayıyormuş diyor. İnen sureler okunuyor ya. Onun diyor sen hiç yalan söylediğini duydun mu diyor. Hayır diyor. Peki diyor neden bu baltayla geziyorsun? Söylemesin diyor. Onuruma dokunuyor diyor. Ve kızgınlıkla çekip gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dönüyor Ebu Bekir. Ey Allah'ın Resulü diyor o seni görmedi mi? Deyince İsra 45'i okuyor. Onunla benim arama diyor Cibril girdi. O diyor beni göremedi diyor. Ve ayet burada iniyor. Çok ilginç şeyler
var. Evet gerçekten.
Ki 23 senelik peyderpey bu vahyin inmesini böyle okuyunca hakikaten insan dinini çok çok daha güzel.
Birbirine bağlıya bağlı.
Hepsi birbirine bağlı. Mesela bir gün Ebu Said Hoca'yla bayağı bir kaldık. Tefsir kitaplarını saylan bakayım dedi. Ben şimdi dedim bir yerden beni çarpacak ama nereden çarpacak? İbn-i Kesir, Taberi say diyor şimdi. Şimdi aklıma bir sürü geliyor ama söyleyeyim. Sayla. Hadis kitaplarını say dedi. İşte Bukhari, Müslüm, Tirmizi, Darimi sayıyor. Bunlar dedi tefsir kitabı değil mi? Hakikaten
aklımıza geliyor bak mesela.
Bunların hepsi tefsir kitabıdır.
Hadis kitapları aynı zamanda.
Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini defalarca okuduğun zaman hangi ayetle bağlantılı olduğunu takır takır çıkarırsın. Ama ben şimdi hiç zorlanmıyorum. Hiç zorlanmıyorum. Yani hem tefsirleri okuduğum için hem hadisleri, mealleri okuduğum için neyin neyle bağlantısı olduğunu hiç zorlanmıyorum.
Bağlaya bağlaya gidince
çok,
ararak
çok, çok rahat oluyor. Onun için yapılan bazı sohbetten de zevkin ondan doyulmaz.
Evet.
Ama tabi mesela bir sohbet ediyor. Birisi oradan art niyetli birisi bir cümle yazdı mı iblisin girdiği yer gadap ve sinirdir. Adamın orada damar bir şişti mi sohbette tak güme gidiveriyor.
Evet.
Aynen. Onun için Allah'a hamdolsun Rabbim bana genç yaşta bir torun nasip etti. Evet. Torunumun olması benim hakikaten huylarımda, karakterimde, yaşantımda çok büyük değişiklik oldu. Öyle değil mi Ramazan?
Söyledikçe
mülayim olmuyor. Mülayim olmuyorum da biraz daha hoşgörülü, biraz daha yumuşak. Meselelerde birisi baktığında tak diye cevap vermeye, geniş cevap vermeyi, sabırla cevap vermeyi uygun görüyorum. Eskiden öyle değildi.
40 yaşın böyle mi var mı hocam?
Olmaz olur mu? Halk bile arasında. Oo, oo seylenme.
Otur otur kalk kalk. Sağ ol canım. Çok olsun. Kalkma kalkma. Kalkma.
Nasılsın iyi misin?
Ha, ha. Nasılsınız?
Allah'a hamdolsun.
Allah'a iyi gün sağ ol.
Maşallah iyisin.
Fahşay şuna giriyoruz. Ben de.
Tamam.
Sen de bir şey yok mu? Ya kocamı seviyorum. Domateslerde çiçek de yok. Niye öyle olduk ya?
Doğru.
Hayret. Rahmetten mi acaba? Bolda su veriyoruz.
Şimdi burada yok.
Fasulye de öyle. Ve bazı hele kabak var. Kabak ya.
Şimdi çiçekleri aşılayan rüzgar.
Kabaktan da duyurma kadar da onu çiçek olmadı ya. Yolda matı verilmiş ya.
Hayırlısı.
Bir hayvan vardı. Bu da bol gidiyor yani.
Allah hayırlısı.
Olmadı gördüğünüz.
Olan yerlerde de ne var biliyor musun? Gömgarası diyorlar altına. Olan da böyle. Çoğu yerde.
Ben de dedim acaba rahmeti görmekten bunu ama bol su işte abi.
Bunları aşılayıp da olmasına sebep kılan rüzgar.
Sade, Allah... sade benimkinde değil.
Anladım.
Koyun içerisinde olan bazı yerlerde var, bazı yerlerde
şimdi
yok.
Şimdi Allah Azze ve Celle insanların üremesini erkekle kadının evlenmesine bağlamış. Bitkilerin ise şu rüzgarla onların yalnız erkek ve dişinin aşılanma zamanları var. O zaman rüzgara vermiş.
Olan
o rüzgar
kabak,
esmemişse o zaman o da olmuş.
Olan kabaklar da senin şu hacının karşısında hacı var ya, evet. Haceli. Bunun bahçesine domuz giriyor.
Vurmuşlar.
Vurdular.
Bu adam için mi?
Beş şaşı dana kadar bakıyor öyle.
Gördün mü? Öyle övünüp duruyor.
Koyu kemiriyor ya.
Övünüp duruyor şimdi yanındaydım ama. Ama.
Bir çarpı ama. Buradan girdi, buradan çıktı.
Aynen öyle. La ilahe illallah. Hayırlısı inşallah.
Demek hocam bu yani torunun yani 40 yaşın önemi var öyle mi?
40 yaşın önemi şöyle var. Halk arasında ne derler? 40 yaşına kadar adam olmayan teneşir pakler derler.
Ne halde biliyor bana?
Teneşir pakler derler. Evet. Bu neyin göstergesi? Demek ki 40 yaşı olgunluk yaşı. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bak nübüvvetin de verilmesi 40. O da çok ilginç.
Evet.
Artık bunda bir ne keramet var bilmiyorum ama hangi ayete bakacağım?
Zuhruf suresinde hani 40 yaşına...
Zuhruf'ta ne?
Zuhruf'ta şöyle bir şey var hocam. Hatta Edip Yüksel 40 yaşına girmeden ölenlerin bu ayete göre sorumlu tutulamayacağını falan iddia eder. 488.
La ilahe illallah.
Evet öyle söylüyor.
Raşid Halif olunca tabi Kur'an hakkında konuşma hakkı var. Kendine göre tabi.
Siz konuşun hocam. Ayet 15. ayet. Evet siz devam edin hocam. Yani öyle bir yani 40 yaşın olgunlukla.
Ben sana demedim mi Cafer İbn-i Kuteybe'nin hadis müdafasını bırak. Git meal oku daha iyi. Hala onu mu okuyorsun sen? Euzubillahimineşşeytanirracim. Eşekler hep bu tarafta mı? Öbür tarafta hiç eşek yok.
Var hocam orada da var.
Buradan yankı yapıyorlar.
Burada hiç anıran yok hep bu yandan mesai.
Ya bu şerifte şey şeytanın
da mıydı hocam? Şey değil mi?
Zuhruf'ta hatırlamıyorum ben. Bakarız ya.
Bakarız. Bende onun meali var. Şimdi versene bak.
Bende de var.
Var mı? Mesaj var mı sende?
Şey tabii. Edip Yüksel'in meali var. Arı suresi, yemek suresi, inek suresi. Evet. Hep böyle.
Enteresan böyle çok. Şeylere var içerisinde.
Bu var bende.
Şüllet olmaya falan şirk diyor. Yani yaratılışı değiştirmek.
Bu don yayıncılıktan. Var bende.
Yalnız buna şeyi koymuşlar. Ozan Yayıncı'nın o Tevbe Suresi hikayeti var ya. Hmm. Son hikayeti. Bunu çıkartmamış.
Dipnotlarını okudun mu?
Özellikle onlara bak.
Şefaati kabul eden müşriktir.
Tabii.
Anlamaz. Miraca çıktığını kabul eden müşriktir. Hep Tanrı kelimesi kullanıyor.
Şey diyor bir de yani sünnet olmaya da şirk diyor.
Evet.
Yaratılışı değiştirmektir diyor. Yani şeytana
uğrarsa. Yani bir insan uğrarsa yani şeytan uğrarsa inan Allah'ın ayetlerini bu kadar saptırmaz. Bazen herhalde iblis düşünüyor mu ki hakikaten bunları ben mi saptırdım yoksa bunlar benden de mi manyak diyor.
Ya şu acayip şeyler var yani okurken tüylerim diken diken oluyor bunu.
Ama iblisin şu muhakkak sen uyusan bile iblis uyumuyor. Rüyanda bile seni ifsad ediyor. Yani düşün.
Evet.
O kadar kanlı bıçaklı. Allah onun şerrinden, onun avanilerin şerrinden bizleri korusun. Çünkü mesela biz mantıken akıl olarak deriz ki lanet olsun şu şeytana deriz.
Evet.
Allah Resulü öyle demiyor bak aleyhissalatü vesselam. Ona lanet ettikçe o sevinir diyor. Ondan diyor Allah'a sığınır diyor. Yani onun şerrinden
İblis aleyhillâne gibi şey değil işte, yani.
Onun şerrinden Allah'a sığınır. Siz ona lanet ettikçe o sevinir diyor. Zaten lanet diyor. Onu söyledikçe diyor insan şöyle düşündüğünde ne oluyor? Kasılıyor. Sertleşiyor. Halbuki onun şerrinden Allah'a sığındığın an bir rahatlık oluşur insanda. Bir rehavet olur. Ve Rabbına teslimiyetin, güvenin. Öbür türlü lanet et, şöyle bir kendini bir yokla, bir korku, bir çekinme, bir endişe muhakkak hissedersin. Bu var ya. Yani. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor. Ondan diyor, Allah'a sığınır. Düşün, Kur'an Allah'ın kelamı olmasına rağmen o kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınır. Düşün, Allah'ın kitabını okuyorsun.
Evet.
Ama
bu ne anlama gelir hocam? Gerçekten çok
şimdi
Kur'an okurken
Edip Yüksel gibilerini tanıyınca insan bideyi bin kere çekesi geliyor.
Yani ne kadar belli oluyor yani.
Yani Edip Yüksel gibi insanları görünce bir değil bin kere yani çekip öyle başlamak istiyor. Çünkü insanlar ne yapıyorlar? Sanki Kur'an kendilerine inmiş. Açıklayıcıları kendileri. İstedikleri gibi ayetlerin, kelimelerin üzerinde sanki tasarruf hakları var. Konuşuyorlar. Halbuki Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında gösterdiğim şekilde hükmediyor. Anladığın, gördüğün gibi değil. Hatta bununla alakalı o kadar çok ayet var ki Allah sana rahmet etsin. Neredeyse helak olacaktın diyor. Veya biz seni tutmasaydık az daha meyledecektin diyor. Ama geldi de yüz çevirdi. Kaşını çattı diyor. Bak mesela bunlar anladığı gibi olmuş olsaydı Allah Azze ve Celle neden bu ayetleri indirsin ki? Göğe çık yere in de benim getirdiğimden başka bir ayet, bir mucize getir. Eğer gücün yetiyorsa diyor. Senin görevin anlatmak, onlarınki tabi olup olmamak. Biz sen onların başına bekçen koyduk diyor. Veyahut sen onlardan bir ücret istedin, bu onlara ağır geldi de onun için imal et. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resuluna indirmiş olduğu bu ayetlerle hem daveti bize öğretiyor hem Resulün istikametini veriyor. Mesela düşün, Mekke'deyken vahiy 3-3,5 sene kesildi. Hangi sözden kesildi? Yarın ben size bunu anlatırım dedi. İnşallah demedi. 3-3,5 sene sonra takriben hep Mekkeliler, müşrikler ne yaptı? Alay ettiler. Muhammed'i Rabb'i unuttu dediler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir an olsun kalbini ne yapmadı? Bozmadı. Ve bir şey yapacağın zaman inşallah de ben yarın bunu yapacağım demektir. Bunlar bunun için edilmiştir. Sonra Miraç meselesi oluşmuştur. Miraç'a kadar gece namazı Muhammed ümmetine farzdı. Bak Ramazan Yılmaz gibi salaklar 5 vakit namazın dinden olduğunu iddia etmezler. Gece namazını farz olarak iddia ederler. Halbuki gece namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a farz olarak kalmış. Muhammed ümmetine ise dilerse devam etmiştir. Ama gelen rivayetlere baktığımızda 5 vakit namazdan önce gece o kılınan 11 rekat Muhammed ümmetine farzdı. Sonra nafile olarak bize kaldı. Onun için gelen bütün nasları yerinden güzelce okumak gerekiyor.
Yani iş sırasına göre okumak da buna dahil mi?
Şimdi benim bu şahsi kanaatim, iniş sırasına göre kim okuyup dinini öğrenmeye çalışmışsa hakikaten bir fırkayı dallenin bir değil birkaç tanesinin övesi olmaktan kendini kurtarmış. Ama şu Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu şu tertipte okuyan bir insanlarda kolay kolay bu hastalıklar.
Ne denir peki hocam? Onu başlığa başlığa
birincisi tamamlanan kemale ermiş olan bir dinde ihtilaf olur mu?
Olmaz.
Şu ayetlerin nuzul sebebinin sıralamasında da hala şu yüzyılda bile ittifak yok. Sen şimdi bunu nasıl öğrenmeyi düşünüyorsun? Birincisi bu. Kimi Seyyid Kutub'un, kimi İbn Abbas'ın, kimi Cafer-i Sadık'ın, kimisi ise Osman bin Affan'ın bu dizdiğini tertibini kabul eder. Daha da bunlar bizim meşru olarak gördüğümüz, meşru olmayan daha bir sürü bir şeyler var. Hangisi? Bunlardan hangisi doğru? Aralarında ben bir zaman bir inceledim. Hakikaten şey var. Hani desen ki yuvarlak olarak hani şu desen hakikaten bir farklılık var. Şimdi öyle okuduğun zaman bir sure ezberi, bir ayet ezberi ki ben bir zaman hep ezbere çalıştım. Bundan ezber yapman da mümkün değil. Hangi suredeki, hangi ayet olduğunu da anlayamıyorsun. Ama bir sure tertibinden okuduğun zaman, sure tertibi okumasan bile şu tertipten razı olup da mesela kıssaları ele alsan, bir Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kıssasını teker teker çıkarıp yazsan, diyorsun ki işte bu Bakara'da, bu Âl-i İmran'da, bu Araf'ta, bu İsra'da, bu Keyif'te çok rahat çıkarabiliyorsun.
Evet.
Ama nuzul sırasına göre çıkarttığında bu sıralama ne kafada oluşuyor ne de anlatmakta oluşuyor. Yani bir düzensizlik söz konusu. Ama Rabbimiz indirirken sebebi hikmetini kendi bilir ki zaten bu kitap inmeden önce Levh-i Mahfuz'da bütün bir kitaptı. Hadis-i şeriflere bakarsan mesela Yasin'le alakalı. Daha Yasin diyor yeryüzüne inmeden melekler sürekli onu Levh-i Mahfuz'da okurlar. Çok ilginç şeyler var.
Evet.
Allah bu tertipten Azze ve Celle şekli, razı olmuş. Bu yani, şekli tabi
Allah'ın takdiri ve düzeni.
Ama nuzul sebebini kendisi sebebe binaya takdir etmiş. 23 senede peyderpey değişik değişik inmiş. Mesela kıssa surelerine bak hemen hemen hepsi medenidir. Ama Yusuf suresi hem tek inmiştir hem bir seferde inmiştir. Bütün olarak Mekke'dir. Surenin muhtevasına bakmadan şöyle yukarıdan tepeden baktığımızda bir peygamberin kendi kardeşleri tarafından canına kastedilmesi, kuyuya atılması, oradaki insanların onu bulup saklayıp götürüp köle diye satması. Şimdi düşün, kendi kavminin kendisine zulmetmesi, canına kastetmesi, oradaki inanan insanların canını malını kurtarabilmek için Allah yoluna hicret etmesi ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları düşününce Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulünü bu sureyle hicrete hazırlamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hicret emri geldiğinde hemen Ebu Bekir'in yanına geliyor. Çünkü ona hazırlıklı ol emrini vermişti. Devamlı beslediği o iki deveyle ne yapıyor? Sevir mağarasına gidiyor. Saklanıyorlar. 3 gün orada duruyorlar. Abdullah her gün geliyor gidiyor Mekke'nin haberini veriyor.
Abdullah kim?
Oğlu. Ebu Bekir'in oğlu. Sonra ortalık sakinleşince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahil yolunu takip edip Medine'ye doğru hareket ediyor. 14 günlük çileli yolculuktan sonra yapılıyor. Yani Mekke'den çıkarken de zaten söylediği sözleri okursan Ebu Bekir naklediyor radıyallahu anh. Ey Mekke diyor. Vallahi diyor kavmim beni buradan çıkarmasaydı ben buradan çıkmazdım diyor. Ayete bak. biz senin ikide bir diyor başını göğe çevirip baktığını görüyoruz. Artık biz seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Nerede olursan ol, Mescid-i Haram'da. Ne kadar sevdi. Medine'ye geldiğinde girmeden ne diyor? Ya Rabbi, Mekke'yi sevdirdiğin gibi bana Medine'yi de sevdir diyor. Atam İbrahim'in orayı harem kıldığı gibi burayı da benim için harem kıldır. Oranın eti suyu bitmediği gibi buranın da bitmesin. Oranın avı avlanmadığı, ağacı kesilmediği gibi buranın da kesilmesindir. Ve bak, salgın hastalık dahi giremiyor. Deccal bile giremeyecek. Deprem bile olmayacak. Yani o kadar korunan, Allah'ın haremi olan bir işte. Ölebilen Medine diyorsun diyor ya. Ve yılanın deliğe çekildiği gibi bir gün olacak, İslam da diyor Medine'ye çekilecek. Ve Medine'nin çok ayrı özellikleri var. Nasıl ki maden eridiğinde yüksek ateşte seyrediyor. Rahmet ediyorum vallahi. Bizim sana kesmemiz lazım. Allah razı olsun.
Ahirette sana da misli misli versin.
Görsün. Görsün. Medine'nin böyle çok güzelliği var. Nasıl ki maden eridiğinde, ki benim mesleğim demir dökümdür, 16 sene yaptım. Su gibi demir erir. Eridiğinde şaşırırsın. O demirin üstüne curuf dediğimiz bir pislikler çıkmaya başlar. Onu biz alır kenarıya atarız. İnsanoğlu da böyledir. Nasıl ki demir yüksek ateşte erir, curuf ayrılırsa, Medine'de demirci körü yapılır. Pisi atar, temizi bırakır. Böyle garip bir özelliği var.
Gerçekten öyle.
Bunu söylemesine de sebep, vakayı esbabı vuruduna baktığımızda bir tanesi benim beyatımı boz diyor, ben gideceğim diyor. Allah Resulü kabul ediyor. Geliyor, gidiyor, benim beyatımı boz diyor. Sonra yanında Ömer, Osman olduğu halde Medine'nin tepelerine çıkıyor. Bir atlı tozu dumana katarak gidiyor. Allah Resulü onu gösteriyor. İşte diyor Medine, pisi atar, denize bırakır. Demirci körüğü gibi. İslam da böyle işte. Ne kadar insan inandığını söylerse söylesin, Allah onu imtihan eder ki aynen ayet-i kerimede ne diyor? Siz iman ettikten sonra denemeyeceğiniz zannediyorsunuz. İman muhakkak imtihanı getirir. Bu imtihan da senin, hani hep kafir müşrik kelimesi gündeme gelir ya, mümin demek de bir tekfirdir. Bu da bir şer'i bir hükümdür. Müslüman demek de budur. İşte imtihanın neticesinde yüksek fırında nasıl ki insanlar piştiğinde bazı huylar meydana çıkıyorsa, mesela buna kim kefil olur diyor Emir el-Mü'mini. O diyor ki sahabenin bir tanesi, Allah kendilerine rahmet etsin, ben diyor. Niye sen diyor buna kefilsin? O kadar güzel namaz kıldı ki diyor. Sen bundan diyor yolculuk yaptın mı? Yok. Komşuluk yaptın mı? Yok. Ticaret yaptın mı? Yok. Şu kırbacı görüyor mu? Şu kırbacı görüyor mu? Diyor. Demek ki ben diyor Allah Resulü'nden işittim Aleyhisselatü Vesselam'la, birine kefil olacağında yolculuk, komşuluk ve ticaret. Hakikaten yolculuğu çok yaptığım için insan yanındaki arkadaşın ne olduğunu çok iyi anlıyor.
Yaşayarak gördün mü?
Çok iyi görüyor. Komşuluk zaten hep oradasın. Mesela bir tanesi fobistik çukuru dediğimiz bir çukuru tutuyor. Sahabenin duvarının dibine işiyor. Ne kadar pislik varsa evin içine vuruyor. Evdekiler hep hasta oluyor. Ne yaptıysa adam düzeltmiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. İnsanların diyor topluca şehre geldiği bir günü seç. Bütün eşyalarını al, yolunun ortasına koy, içine otur. Kim sorarsa işte komşumun yüzünden diyor. Metoda var. adam aynısını yapıyor, bakıyor ki herkese rezil oluyor. Hemen ne olur komşu gel, ne istiyorsan yapacağım. Yeter ki eşyalarını buradan alıyor ve sorun ortadan kalkıyor. Komşuluk çok oluyor. Ve ticaret. Bunların hepsi hakikaten insanın karakterini, huyunu, içindekini dışına çıkarır. Onun dışında da mesela bir korku, mesela bir güven, mesela bir sır. Çünkü hadis-i şeriflerde ne diyor? Müslüman elinden ve dilinden emin olandır diyor. Allah bunu her zaman dener ama biz çoğunda fark etmiyoruz. Affediyoruz. Mesela aleyhissalatü vesselam birinin diyor birine bir söz söylerken sağa sola baktığını görüyorsanız o söz sizde emanettir diyor. Verdiğini sen müminini bozarsın. Ama sen bunu farkına varasın. Şimdi şöyle düşün, bazen çocuklar fark etmez, küçükken gırtları çıkmaz anaya babaya karşı, biraz böyle delikanlı kızana gelir derler ya, o zamana geldi mi anaya babaya itirazlar şunlar bunlar başlar. Halbuki bunlar neyin eşiğidir biliyor musun? Yarın sen büyüyeceksin, onlar yaşlanacak. Onlar zayıf olacak, sen güçlü olacaksın. Bugün farkına varmadan yapmış olduğun hareketi yarın hiç farkına varmadan anana babana o muameleyi yapacaksın ve kırdığının bile farkına varmayacaksın. Gördüğün işte ufacık o bir hareket yarın seni kocaman bir amele ne yapıyor? Sürüklüyor. Onun için üf bile deme diyor. Yani ayetleri böyle ta gün günden yakalayınca.
Sormaklı büyüyor yani.
Şeytan çok sabır. Çok sabır.
Ya şimdi peki.
Çok sağ ol.
Milyonlarca yaşındadır şu an.
Çok sağ ol.
Ya abi gideceği, ne kadar tecrübeli değil mi hocam? Ümit edeceği bir cennet yok ki abi. Tabii sabırlı olacak. Zaten sonra da cennete gidecek.
Tecrübesini düşünüyor musun Ramazan? Kaç yaşında şeytan?
Düşünmek mümkün.
7 yaşında, baba yaşında değil yani. Şeytan Adem Aleyhisselam'dan önce olduğuna göre belki 1 milyon yaşında, belki 10 milyon yaşında. Bilemiyoruz yani. Yani.
Buyurun tamam.
Biz kaçalım.
Sanırız.
Beraber gidelim.
Mesela olmaz.
Sen bilirsin. Ben zorlamayayım.
Ben ama
niyetin yoksa.
Niyetim yok.
Benim öyleyse o zaman ön budum istiyorsun, arka budum istiyorsun. Bak orada kurt çok. Aç kurt çoğaldı. Sizin çamlı dereleri gördüm.
Hepsinden daha tatlı benim için.
Şimdi biz kuzuyu fırına attık ama evet. Oraya birileri bir toplandı ki şimdi ben şimdi Ramazan'a gel şurada bir lokanta varsa bir çorba içelim de gidelim. İnanınızı aç bırakacak gibi kurtlar var şimdi orada.
Ben şimdi size bir yumurtayla bir şey yaparım.
Allah razı olsun.
Şu sohbet bana etten de bağlarına daha tatlı. Ben hiç şey yapmayın. Çünkü gitmem gelmem bana zor oluyor.
Yok ben Ramazan'ı getirdim.
Biliyorum olsun. Ben şu kayıtları yapacağım. Tamam, bu kayıtları yapacağım. Odaya bakacağım. O yüzden beni affedin siz. Allah razı olsun.
Tamam.
Arkadaşlar,
orada 500 GB'lık.
Onu
ağzına yapayım. Kadar dolu arşiv var. Ne yaparsan yap. Ben sana bir hafta sonra alırım ama. Tamam.
Ebu Ammar da gelmiş oraya hocam.
Öyle mi?
He. Şöyle bir yaklaş hocam orada şeye.
Görüyorum ben. Görüyorum.
Görüyor musun?
Görüyorum.
Ebu Ammar bizi duyuyor musun?
Diğer. Kardeşler hepinize hayırlı günler. Allah hepinize cennete gitmeyi, cennette nimetleri yemeyi nasip etsin. Allah amellerinizi zayi etmesin. Nefsimize bir an olsun bırakmasın. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.